ilişkidir diyor. İlk ilişkinin gerçekliğidir diyor.
Büyük patlamalar bahsediyor.
İlk ilişki, yani büyük patlama olarak düşünmüyor.
Yani ilk ilişki dedi
ilk önce. İlk ilişki diye söyleyeyim. Kuvvetin açıklamasına yaptığı ilk cümle. Kuvvet olumsuz birliktir ki bütünün ve parçaların çelişkisi.
Kaç dediniz? Yani biz de görelim.
396.
Kuvvet olumsuz. Tamam.
Önce okudun.
Tamam.
Kuvvet olumsuz birliktir ki bütünün ve parçaların çelişkisi ona çözülmüştür. O ilk ilişkinin gerçekliğidir.
Evet, orada ilk ilişkiyle ne demek istediği ya yukarıdan geliyor, yukarıdaki bir şeyden, ilk ve ikinciden söz ediyor ya da...
İlişkiyi nerede çıkarmıştık biz?
İlişki bütün ve parça bağlamında çıkıyor zaten. Bütün ve parçanın ilişkisi, özsel ilişki
yani
diyordu.
İlk ilişki demek bir belirlilik gösteriyor. Yani başlangıç değil. İlk ilişki.
Acaba ilk ilişki demek akriyor mu yine kapsika şey yapıyor?
İlk ilişki dedi, dediğim gibi baştan gelmek gerekebilir. Evet, yani orada bazen Hegel öyle bir bölümden bir bölüme geçmesine rağmen şey gibi.
Yani ilk ilişki diğerlerini önceleyen bir ilişki akriyor o zaman değil mi?
Hepsi akriyor bunlar. Yani orada burada göründüğünün çözülüşü, özel ilişki noktası falan var ve şimdi öz mantığına dönelim. Biz böyle ayrıntılar tamam bunlara giriyoruz ama bir de genel bütüne bakalım. Özün kendi mantığını tekrar şey yapalım. Toparlayalım.
Bir şey sormak istiyorum.
Yani. Tamam.
Şimdi bu şeydeki mantıktaki karşıtlıktan ve bunların birbirinden söz ettikten sonra şurada demin bir önermede bulundum. Özdek İtme ve çekmenin birliğidir.
Evet.
Şimdi böyle bana başka bir şey konuşturuyor. Orada aynı şeyi tinsellikte de söyleyebilir miyiz?
Ne gibi söyleyeceğiz? Yani tin için...
Tinsellikte bir karşıtlıktan söz edebilir miyiz?
Etmemiz gerekir.
Yani kavram olarak tinsellikten söz ediyorum.
Tin özde paralel olarak yani tin şey diyemeyiz. Tin şunun itmesinin ve çekmesinin birliğidir. Yani tin bir kuvvet değil. Tin fiziksel bir şey değil. Özdeksel bir şey de değil.
Yani mantıksal olanda
evet. Şeyin, tinde mantıksallık.
Doğada da olduğunu sonuna geldi şimdi burada. Doğanın diyalektiğinden söz eder miyiz diye sorulduktan sonra doğadaki diyalektiği işte kuvvet konusunu ile ilgili olarak konuştuktan sonra duada da bu karşıtlıktan ve bunun birliğinden bu örnekte de söz ettik. İşte özdek
evet.
Sonucuna vararak. Aynı şeyi tinsellikte de söyleyebilir miyiz? Soru bu.
Tinselliğin ussallığı diyorsun.
Evet. Yani tinsellik kavramı içinde söylenebilir mi?
Tini de doğayla karşıtlık içinde kuruyoruz. İşte tin doğanın karşıtlığı.
Tamam o zaman söylenebilir mi böyle bir şey?
Diyalektik, yani mantığın, usallığın tin açısından geçerli olup olmadığı ya da tinin de usal olup olmadığı konusu değil mi? Yani tin...
Gibi tabii yani.
Örneğin biraz önce soru şuydu. Doğada diyalektik doğaya ait mi? Yani diyalektik sadece mantığa, insan düşüncesine ait
evet.
Mi yoksa evet. Doğaya da mı ait?
Evet.
Öyle bir şey problem vardı. Yani. Bu şimdi şey, tin...
Yani diyalektiğinden
diyalektiği
diye... Onun karşılığında bu noktaya geldik.
Tamam, tinin diyalektiği diyoruz.
Orada da olduğunu söyledim. Tinin diyalektiğinden de söz edebilirim. Yani tinde de karşıtlık varsa şayet diyalektiğinden söz edilebilirim. Yani
ben şöyle bir şey söyleyeceğim.
O karşıtların vardığı bir birlikten söz edilebilirim.
Burada sorunu biraz daha şey yapman gerekir. Bence yani ya derinleştirmen gerekir ya da başka bir biçime çevirmen gerekir. Çünkü yani şimdi şöyle diyoruz. Bu en azından yani andırım sadece andırıma dayalı bir şey olarak düşünme. Doğanın diğer tinin belirlenimleri ya da tinsel kavramların varlığı zaten diyalektik kavramın bir momenti olduğuna göre ki diyalektik aslında şey yani tinin diyalektiği Engels'in şeyi bir yerde yanlış yani doğanın diyalektiği anlatımı çünkü eksik doğa diyalektik şey değil kavramın son momenti değil ya da sonsuz momenti değil kurgul moment var dolayısıyla Orada Engels'in kullanacağı başlık doğanın diyalektiği yerine doğanın spekülatifi falan olsa daha şık olurdu aslına bakarsak. Burada şu önemli. Diyalektik kavramın bir momenti ve doğaya ya da tine, her ikisine de ait olan bir şey. Çünkü doğanın ve tinin kendileri kavramsal şeyler. Yani kavramsal bütünler ya da onların kavramları ilişkilerini biliyoruz. Doğa alanı ya da tin alanı.
Yani burada da aslında şeye itiliyorum.
Ahmet'in takıldığı yeri tam anlayamadım.
Varlık yani ve kavramın birliği noktasına itiliyoruz. Yine bu soruda da Ahmet. Burada da yine aynı şeye itiliyoruz. Varlık ve kavramın birliği problemi değil. Sonuçta bunlar.
Evet, hayır yani tin alanında da bir ustalık olduğuna göre. Orada da tinsellikte de bir karşıtlıktan söz edilebilir sonucuna çıkarız yani.
Karşıtlık kavramın bir momenti. Yani tin alanı, tin bir kavram
bir
olduğuna göre...
Bir kavram değil mi?
Tabii ki. Evet. Tabii ki. Yani tinde de sorun anlamaya çalışıyorum. Yani tin alanı birçok kavram içeriyor. Yani şu an mesela biz tarih felsefesinde nesnel tin alanını inceliyoruz ve onun kavramları. Evet. Orada her kavram kavramın şeyini taşıyor, özelliğini taşıyor. Yani devlet ya da istenç ya da hak kavramı.
Hak kavramı, adalet kavramı.
Evet. Yani hak kavramı. Örneğin hak kavramıyla ilgili olarak sorunu formüle et. Belki daha iyi anlayabiliriz. Hak kavramının şeyi var mıdır? Yani hak kavramının diyalektiği ya da devimi nedir? Yani diyalektiği çok genel olarak kullanıyoruz. Diyalektik eğer çok özel olarak kullanıyorsak kavramın olumsuz momentini anlatıyor.
O da tüm kavramlarda yok mu? Yani, onun niyetin diye.
Kavramın doğası.
Evet, ben onu
hangi
anlamıyorum.
Hangi bağlamda almak istiyorsun? Bir şeye ulaşmak istediği için yapıyor onu ama...
Evet.
Yoksa kavramlar açısından...
Soruyu kırmamız gerekiyor. Yani o sorunun içinde başka sorular var. O yüzden o soru şey olmuyor. O kabuğu kıramadığımız için soruya ulaşamıyoruz. Yani her kavram sistemin bir bileşeni, bir momenti ve dolayısıyla... Yani kavramın devrimi dersek, aynı belirlenimlere
yani
açık, aynı devrimi.
Daha sonra örneğin insan haklarından söz ettiğimiz
var. Hak dediğimiz zaten insan hakkı.
Evet, insan hakkı. Evet.
Ve o hak
i̇nsan
konusunda...
İnsan hakları, yani somuta indirmek için söylüyorum yani insan hakları. Kavramı açalım bile değil yani biraz daha iyi bir formu edebilir miyiz? Yani cinsellikteki karşıtlıktan... söz edebileceksek şayet cinsellikte de bir ustalık var ise ki olmalı, var. İnsan hakları kavramı örneğinden gidersek şayet.
Evet.
Buradaki karşıtlık ne?
Buradaki karşıtlık ne?
Varlık ve öz. Biçim ve içerik. Yani kavramda var olan her türlü kavramın genelinde. Mantık alanındaki kavram genelinde var olan her türlü karşıtlık, böyle bir kavramı koyduğumuz zaman tin alanında da geçerli o hale geliyor diye düşünüyorum.
Şimdi
kavramın
sonra...
şeyini konuşuyoruz, kavram ve realitesini soruşturuyordunuz. Sonra oradan buraya atladığınız için şimdi ben arada bir ilişki kurup neyi öğrenmek istediğinizi anlamaya çalışıyorum, bir yere varamıyorum.
Yani hak kavramının karşıtlığı gibi bir şey var, söz
yani
var ama...
Yani tinsel alana hak... taşıdığımız zaman diyorum, tinsellik alanına taşıdığımız zaman...
Aynı diyalektik geçerli mi?
Aynı karşıtlığı geriliği geçerli.
Niye geçerli olmasın? Tin alanı bir kavram alanı.
Nasıl kavramlardan?
Kavram alanı olduğuna göre... Yani şimdi bu yanıtı tin alanı, tin felsefesinde yatıyor. Yani tin felsefesi diye bir şey var diyelim. Yani Hegel'in biliyorsunuz.
Tinin görüngüsü.
Ya da tinin görüngü bilimi. Tin felsefesi organize, yani daha kavramsal olarak iyi düzenlenmiş bir çözümleme. Orada görüyorsunuz tin alanının kavramları ve o kavramların dizgesi. Yani tin bir dizge, tin alanı bir dizge ve dizge kavramların yöntemli birliği ya da kavramın kendisi tarafından oluşturulan bir yapı. Dizge dediğimiz şey. Dizgeyi Hegel keyfi olarak kurmuyor. Kavramın devimi dediğimiz şey nesnel. Yani kavramın yani matematikle biz nasıl oynayamazsak matematiğin bağlantılarını, ilişkilerini, terimlerini değiştiremezsek ve onları bulmak, sanki nesne olarak var olan bir şeyi bulmak gibi öyle olduğunu düşünüyorsak, öyle yani integrali ya da türevi insanlar icat etmediler ya da yaratmadılar. O var olan bir şey. Leibniz onları
yani
buldu.
Bunu
kavram içinde aynı şey.
İndirdiğimiz vakit insan haklarında kavram ve realitenin birliğine nasıl ulaşacağız?
İnsan haklarında kavram ve realitenin birliği şöyle alalım o zaman. Yani şimdi bir hak kavramını düşündüğümüz zaman bu kavram ilkin genel olarak düşünüyoruz. Soyut. Hak kavramı. Bu hiçbir içerik taşımıyor. Değil mi? Genel, ama evrensel.
Somutlaştırdığımız
zaman, örneğin seyahat özgürlüğü, işte mülkiyet özgürlüğü, yaşam özgürlüğü vesaire. Yani
ifade özgürlüğü.
Anladın mı? Konuşma özgürlüğü.
Anlatma özgürlüğü.
Evet. Yani bunlar pozitif hak alanına giriyoruz. Evet. Ve burada daha başka kavramlar da gelmeye başlıyor. Çünkü hak kavramı mülkiyet kavramıyla birleşiyor. Yani mülkiyet hakkı dediğimiz şey, hak kavramının şeyi değil mi? Tikel bir biçimi. Ve burada da bir soru var gibi görünmüyor ya da henüz soru formüle edilmiş değil. Ve insan hakları ya da genel olarak hakkın ne olduğunu mu düşünüyoruz? Sorumuz o mu?
Yani, şimdi bu aşamada evrensel
evrensel
tikelle tekil arasındaki diyalektiği oluşturabilirsek
onun için,
o zaman bu alanda işte da diyalektik var olduğu ortaya çıkacak. Nerede
o diyalektiği bulunuyor?
Orada diyalektik şöyle bulunabilir. Hegel'in yaptığı kendisinin de problemi çözmesi bu zaten. Yani o ayrıca dediğim gibi diyalektik kavramın bir momenti. Niye spekülatifi bulamıyoruz demiyoruz? Yani şimdi devlet kavramı tüze felsefesini düşündüğümüz zaman orada önce diyalektiği almak istersek, diyalektiği bulmak istersek tüze felsefesinde diyalektiği şeyde bulacağız, ahlak alanında bulacağız. Çünkü ahlak alanı o nesnel tin alanının ya da tüze felsefesinin bütününün negatif momenti ya da ikinci bölümü. Birincisi hak. Genel olarak hak. Hak alanı var. Hegel'in formülasyonu böyle ya da Hegel'in yaptığı çözümleme böyle. Nesnel tini çözümlerken önce hak alanını alıyor. Yani dolaysız olan şey ve ilk kavramda mülkiyet zaten. Hak alanından ahlak alanına geçiyor. Yani şimdi hak ve ahlak alanı ilişkilendirildiği zaman doğal bilinç ilkin şeyi göremiyor. Hak ve ahlak arasındaki ilişkiyi göremiyor. Değil mi? Ne ilişki var hak ve ahlak arasında? Bunu işin zorluğu burada. Yani Hegel'in daha doğrusu o zaman şey de diyebiliriz. Hegel'in eğer felsefesi gerçekten başarılı bir felsefesi, Hegel'in önemi orada.
Ahlak aynı zamanda olarak da ben bir hak kavramına bir sınırlama olarak başlangıçta bir olumsuz olarak düşünmek.
Hak kavramını.
Evet. Dolayısıyla onlara karşıt belirlenimler olarak bunların birliğini de ulaşmamız.
Yani
ya da şöyle düşünmüş olabilir mi? Yani hak kavramını nasıl belirlediğimiz eşittir ahlak nasıl de yani ne haklı ne haksız eşittir ne ahlaklı ne ahlaksız. Değil mi?
Şimdi
çünkü
o
hak, ne haklı ne haksıza göre ahlaklı ahlaksız olarak değil mi?
Evet, orada bağlantılar yani bağlantılar görünmeye başladı ama şu an sanırım en azından
bu Ahmet Bey'i tatmin etmez.
Evet.
Etmez onun istediği şey çünkü bir kavramdan bir kavrama geçme olayı değil. Aynı kavramın içinde evrenselden tikele inebilmek.
O zaman hak kavramının
yani
içinde...
Yani insan hakları kavramında somutlaştırdık. İnsan hakları kavramını somutlaştırdığımız zaman buradaki karşıtlık insan herhangi bir tekil insanın, Ahmet'in haklarından söz ederken bu devletle mi karşıtlık içindedir? Yoksa diğer insanların haklarıyla mı karşıtlık içindedir?
Her şey hepsiyle.
Yoksa hepsini
yani sonsuzluk isterci değil mi demiyor muydu?
Hak için şey demiştik yani hak Hegel'in kendisi şey diyor hakkın zemin alanı ya da zemini tinsel olandır. Hak tinsel bir şey.
Evet,
tine ait olan, evet. Doğaya ait olan bir şey değil.
Evet,
ve hak kavramı istenç kavramıyla bağlan. Aslında hak kavramı yani şu tüze felsefesi dediğimiz şey Naturrecht. Bütün kitabın adı zaten hak tüze felsefesi. Hukuk nedir?
Hukuk,
hukuk hakların çoğulu anlamına çoğulu, geliyor değil evet, mi? Evet. Yani tüze felsefesinin bütünü aynı zamanda bir haklar felsefesi ya da evet. Doğal hak felsefesi. Doğal hakkın ilkeleri falan öyle de öyle, öyle de diyor. Yani hak kavramı genel bir çok genel bir kavram ve tin alanına ait. Orada böyle bir kavramı betimlemek şey değil. Normal bir şey değil. Yani olanaksız bir şey aslında. Hak kavramını başka bir kavramı nasıl betimleyemiyorsak onu da betimleyemeyiz. Onu ilişkilendirmemiz gerekir. Yani ve ilk ilişkisi dediğimiz gibi tin alanıyla, hak kavramı tin alanına ait. Yani ben modern tin modern tin bölümünde yazdım. Orada epeyce
ama karşıtlık durumunu çözmeye çalışıyorum. Yani neyle karşı? Yani şimdi, kimle karşı? Yani kimin hakkıyla karşı?
Evet. O zaman oradan gidelim. Yani hak alanında kalalım.
Söz hakkı ahlakla karşılık içinde koymadık.
Evet. Şimdi şöyle ahlakı nasıl geçiş yapacağız? Hakkın negatifinden, yani hakkın olumsuzlanmasından geçeceğiz. Eğer Hegel'in planını bir test edelim ya da bir sınayalım. Yani Hegel hak alanından, soyut hak alanından ya da ahlaka nasıl geçiyor? Hak alanı olumsuzlanabiliyor. Yani şimdi ilk kabulümüz şu. Hak bir belirlenim. Doğru mu? Doğru mu?
Yes.
Doğru.
Belirlenim, evet.
Her belirlenim olumsuzlamadır.
Evet, o da doğru.
Hakkın olumsuzlama içerdiğini en azından rahatça biliyoruz. Yani hak kavramı bir olumsuzlama içeriyor. Çünkü belirli. Şimdi hak kavramının neyle belirli olduğunu düşünürsek, yani hakkın belirlenmesi hakkın realitesi olacak ya da hakkın realiteye indirgenmesi denen şey olacak. Çünkü belirleme realite aynı zamanda. Pekala. Şimdi hak istençle bir aslında. Bir yerde öyle de düşünebiliriz. Evet. Çünkü istenç genel olarak düşünün. Bir istenç
hak,
var
ve değil yani.
O istenci
belirlemesi sadece
hak sonsuzluk istencidir diyor Hegel.
Hakkı belirleme ahlaksızdır desek.
Hı? O işte ahlakla bir şey
yapıyorsunuz.
Şimdi problem zaten o. Yokladığımız şey o. Yani mantıksal evet. Olarak şey yok deriz. Hak alanından ahlak alanına geçiş, moral alana geçiş şey mi? Gerçekten diyalektik bağıntı denen şey mi? Çünkü bu aşama diyalektik aşaması. Yani bir kavramın olumsuzluğuyla bağıntısı dediğimiz şey diyalektiğin kendisi. Hem spekülatif ya da kurgul aşama değil. Yani kavram belirli. O kavram kavramın belirli olması kavramın negatifiyle birliği anlamına geliyor. Yani kavram ancak negatifiyle birlikte belirli olabilir ya da belirlilik olumsuzlamadır ve hak kavramı durumunda belirliliği kabul ettiğimize ya da olumsuzlamayı kabul ettiğimize göre o olumsuzlama konusunda ne düşünebiliriz? Genel olarak düşünüyoruz. Yani bütününde haksızlık bir bakıma göreli bir negatif gibi
yani
görünüyor.
Böyle mi söylüyor bunu?
Hayır. Yani bakın şey tüze felsefesine Hegel çünkü kitabın en başında tüze felsefesinin başında bu genel olarak genel kavramlarıyla. Bunlar zor gerçekten şey kolay değil. Yani hukuk öğrencileri falan bunları değinmiyorlar bile. Pas geçiyorlar bunları. Yani hak nedir dendiği zaman buna kolay bir yanıt verilemez. Uzay nedir ya da zaman nedir sorusu için de aynı şey geçerli biliyorsunuz. Hak kavramının olumsuzlaması burada şey var, moral ya da duyunç alanıyla bir bağlantının olmasın, bağlantının başlaması gerekir. Yani Hegel'in sistemi ya da ayrıştırması doğruysa. Hak kavramından...
Evet.
Yani şimdi hak istençle bağlantılı bir kavram. Aslında şunu düşünebilirsiniz. İnsan, homo sapiens, insan olarak insan, bugünün tarihsel sonlu insanından söz etmiyoruz. Genel olarak insandan söz ediyoruz. İnsanın özgürlüğünü düşünürsek, insan özgürdür ya da tin özgürdür dersek, bunun anlamı şu, tin tüm başkalıkta şey yapacak, kendi kendisiyle karşı karşıya gelecek ya da hiçbir sınırlama altında durmayacak. Genel olarak özgürlüğün evet. kavramından söz ediyoruz. Kavram. Bu realite ile ilgisi olduğu anlamına gelmiyor ama tikerleştirmiyoruz ya da özel kavram noktalara girmiyoruz. Evet. İnsan kavramının ya da tin kavramının hak kavramını içerdiğini biliyoruz. Özgürlük kavramını içerdiğini biliyoruz. İstenç kavramını içerdiğini biliyoruz. Ve bu kavramların kendi aralarındaki bağlantıları az çok biliyoruz. İstenç ve özgürlük arasındaki bağlantı çok açık olmak üzere. Hak kavramını bu istenç ve özgürlükle nasıl bağlayabiliriz? Hak kavramının anlamı şu. Bir şeyin istencin nesnesi olabilmesi, öyle diyebiliriz. Eğer bir şey benim istencimin nesnesi olabiliyorsa, onun benim hakkım olup olmadığını düşünebilirim. Yani benim hakkım olmayan ne var bu varoluşta? Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in, Aziz Bey'in değil. Genel olarak insanın hakkı olmayan ne var varoluşta?
Hiçbir şey.
Bilgi mi insanın hakkı değil? Sevgi mi insanın hakkı değil?
Her şey insanın hakkı.
Her şey insanın hakkı. İnsanın hakkının önünde bir sınır olmamalı. Ve aynı zamanda bu, yani bu şey değil, böyle analitik bir özgürlük, analitik bir sınırsızlık anlamında değil, karşıtı kendini bulma anlamında özgürlük. O yüzden şey, istencin hakla bağlantısını gördüğümüz zaman, istencin hakkı sonsuz demek gerekir. Yani istenç kendine her şeye yatırabilmeli, her şeyi isteyebilmeli ve her şeyi alabilmeli.
As it is.
Ama bu şey demek değil. Bill Gates'in bütün dünyanın mülkiyetini yutması, yutmayı istemesi ve ona izin verilmesi gibi bir şey değil.
İstencin kavram olarak yani her şeyi isteyebilmesi.
Yani örneğin şurası şeyse, bakın özel mülkiyet mesela nasıl bu konuyu şey yapıyor, sınırlandırıyor. Yani senin belli yerlerde hakkın yok değil mi? Çünkü başkasının istencinin altında duruyor şey. Orada sen dışlanıyorsun ve özel mülkiyetin dışlayıcılığı var biliyoruz. O dışlayıcılık şey, senin özgürlüğüne, genel olarak özgürlüğe bir sınır olarak duruyor. Yani o anlamda o şey, özel mülkiyetin can sıkıcı yanı o zaten. İnsanlar özel mülkiyeti sevmeyenler, ondan yani onu kaldırmak isteyenlerin ilk şeyleri o herhalde, takıldıkları nokta o. Oradan dışlanıyorlar.
Şeyde, ekonomide şöyle bir şey var, alfabesinde yani, ekonomiye daha girdiğin anda öğrettikleri bir hadise var. O da şudur, işte ihtiyaçlar sınırsızdır der. Yani hak kavramıyla ilgili söylüyorum şimdi, yani senin demin söylediğin, her şeyi ister.
Evet.
Her şeyi ister. Her şeyi istediğine göre. Oradaki ihtiyaçların sınırsız olması da o anlamda söylenmiş bir lafta. Ama diyor hemen karşısında, arkasından ikinci cümle,
kaynaklar
sınırlı.
Onlar ampirik hak, yani haklı ampirik istenç.
Orada ihtiyaçlar derken de insan sadece doğallığına ve şeyine, ekonomik bir varlığa indirgen.
Evet, o tamamen ayrı bir alan.
Yanlış bir şey, orada başka problemler var. Hmm. Ama insan sınırsızdır demek.
Onu ekonomikus diye tanımlıyor.
Evet.
Onu da tanım var. Öyle
evet.
Bir de öyle.
Hangi dönem o?
Adam Smith. Adam
Smith.
Şimdi ekonomi konusu şey, orada yine dizgesel olarak düşünürsek ekonomi bir moment, yani ekonominin belirleyici olduğunu söylemek doğru değil, çünkü ekonominin kendisi başka şeyler tarafından belirleniyor. İhtiyaçlar tarafından belirleniyor, ahlak tarafından belirleniyor, kültür tarafından belirleniyor, bilim tarafından belirleniyor. Politika tarafından belirleniyor. Yani ekonomi şey değil, kendisi belirlenmeyen bir şey değil. Bilim olmadığı zaman, bilim faktörünü çektiğiniz zaman ekonomi şeyde kalır, çıplak kalır. Yasa olmadığı zaman ekonomi işlemez. Yani sözleşmeler işlemediği zaman ekonomi işlemez. Bunu biraz burada bir IQ sorunu var gibi görünüyor. Yani ekonominin belirleyici olduğunu söylemek için oldukça şey olmak gerekir. Aşağıda olmak gerekir. Çok naif olmak gerekir. Yani çünkü bir şeyin belirleyici olması başka bir şey tarafından belirlenmiyor olması anlamına gelir. Yani belirleyici diyorsun. Eğer belirleniyorsa ona sen belirleyici diyemezsin. Ve genel olarak nüfusun %95'i ekonominin belirleyici olduğunu düşünüyor. Bu şeyden geliyor. Özgürlüğü bilmemelerinden geliyor. Yani çünkü özgürlük bilincini kazanan bir insan, taşıyan bir insan, insanlığı, ekonominin belirliyor olmasına şey yapar, inanamaz, kabul edemez ve o insanı şey demek, istençsiz bir köle yapmak demek. Yani ekonominin insanı belirliyor olması demek, insanın köle olması demek.
Ama toplumsal yasalar
Kavramlara devlet, bakalım.
Devletin yasaları,
toplumsal yasalar diye bir şey.
Tamamen bu şeylere gülerek hazırlanmış.
Ahmet abi var.
Önemli değil. Önemli değil.
Bir dönem için belli bir şeyde belli bir toplum sağ durumdan bahsediyoruz. Bu başka bir şey.
Burada felsefe şey gerektiriyor. Sağgörü gerektiriyor ya da sağduyu gerektiriyor. Yani mantıkla oynayamayız. Evet, ekonomi belirliyor diyen bakış açısı insanı köleleştiriyor. Bu şey. Çünkü insanın ekonomiyi belirleyemediği anlamına geliyor. Ekonominin insanı belirlemesi. Ekonominin düşünce tarzını, düşünceleri belirlemesi vesaire, sanatı belirlemesi, felsefeyi belirlemesi insanın resmen köle olmasa, yani bu köle tabii ki mecazi köle. Ekonomi insanın efendisi anlamına gelmiyor ama insan özgürlüğüyle bağdaşan bir şey değil. Bunu kabul edebilmek, bunu düşünebilmenin zemini diyoruz özgürlük bilincinin yokluğu. Yani
peki bu noktada kavram ve realite.
Çünkü özgür insanlar ya da özgür toplumlar kendileri ekonomiyi belirlemeye çalışırlar. Ekonominin onları belirlemesine teslim olmazlar. Yani şimdi en azından Avrupa'da, Amerika'da yaptıkları şey o ekonomiyi yani anlamadıkları ve bilmediklerini sandıkları bir alanı kontrol etmeye çalışıyorlar.
Ama sistem evet. Ekonomiyi belirlemiş. Şu anda belirlenmiş ekonomi, bir sistem var. Yasalar da ona göre çıkarılıyor.
Evet.
Burada kavram hayır. Realitenin birliğini nasıl sağlayacak?
Bir dakika. Yasalar ekonomiye göre çıkarılmaz. Yani yasalar yurttaşın istencine göre çıkartılır. Yurttaş toplumunda ya da modern toplumda ve ekonomiye göre çıkarmanın anlamı ne? Yani orada yasaları çıkartırken şu olabilir. Yani ekonomi yasası bir kısım insan verginin düşük olmasını isteyebilir. Bir kısım insan vergilerin yüksek olmasını falan. Burada insanın ekonomiye göre davranması onun özgür davranması demek değil. Köle davranması, kölece davranması demek. Ya da tutkularına yenik düşmesi demek ve o zaman ahlaksal olmayacak. Yani ahlaksız toplumlar ya da bireyler ekonomiye göre davranırlar diyebiliriz. Bir şey daha var. Dikkat edin. Bunları test edin. Yani ekonomiye göre davranmak ahlaksız olmak demek. Çünkü ahlak dürtülere göre davranmaya teslim olmamak demek. Duyunç istenci belirliyor diyorduk. Yani eğer insan istenci, ekonomik dürtü denen ya da ekonomik çıkar denen şeyin üstüne geçemiyorsa ahlaklı olmuyor demektir. Ekonomi insanı belirliyorsa insan ahlaksızdır anlamına geliyor bu. Çünkü ahlak ahlak maalesef değil yani bu tarihsel bir gelişme şeyi. İnsanın özgürlüğü bir gelişme gerektiren faktör ve o yüzden şey, henüz o aşamaya gelmedi. Yani,
şu anda insanın özgürlüğünden bahsedemiyoruz.
Dolayısıyla süreç, burada çeşitli biçimler var. Yani değişik bazı toplumlar etik olarak daha temiz. O demektir ki onlar daha özgür. Daha güçlü istençleri var, daha özgürler. Bazıları çok içgüdüsel, çok dürtüsel. Yani kültürlerin moral gelişmişlikleri farklı. Düşünün şimdi bir tarafta insanlar istedikleri gibi giyinebiliyorlar. Bir tarafta tepeden tırnağa çarşafa bürünmeyeni şey yapıyorlar, yakıyorlar. Yani Afganistan ya da başka yerler, Pakistan falan. Moral aşamalar var ve o gelişmişlik şeye bağlı, özgürlükle orantılı olan bir şey. Özgürlük olmadı. Şeyde Jean-Jacques Rousseau bölümünün hemen yani Jean-Jacques Rousseau fotoğrafının yanındaki yazıda şey var. Rousseau'nun ahlak ve özgürlük arasındaki ilişki konusundaki sözleri var. Bir insandan özgürlüğü alırsanız ondan ahlakını alırsınız diyor. Ahlak burada şey moral yeti yani doğru ve eğriyi ayırt edebilme yetisi. Özgür olmak demek. Ahlaklı olmak demek özgür olmak demek. Ve özgür olmayan bir insan ya da bir toplum ahlaklı olmak. Dolayısıyla ekonominin egemenliğini ileri süren, belirleyiciliğini ileri süren bakış açısı ahlakı ve özgürlüğü yok sayıyor. Marx çok tutarlı. Yani ahlak diyor bir burjuva önyargısıdır.
Ben kim diyorum Marx'a?
Sana demiyorum.
Anlamam Marx'a.
Evet. Yani orada onu demek zorunda ve sistem materyalist bakış açısından rahatsız ediliyor.
Gerçekten öyle bir şey var. Burada yani yaptığımız yani bu noktaya kadar geldik. Hani kavram ve realitenin birliğini sağlamak için ne yapmam lazım?
Din alanında
onu,
mı?
Evet onu
din alanında
yani bu söylediğimiz şeyler tamam yani tamamen doğru, kavramsal evet, alanda doğru söylüyorsun da o kavram ve realitenin birliğini nasıl sağlayacağız? Yani nerede?
Sağlamak da neyi nokta... kastediyorsunuz? Yani bu elinizde...
Hayır, ne zaman kavramla realite bir olacak?
Yani
ama.
Peki ben sağlamıyorum, ben sağlamıyorum. Sen sağlamıyorsun.
Yani bunu sağlayayım.
Bunu çözmeye çalışıyorum.
Peki ne, ama...
Bunu yani çözemiyorum, sen çözdün mü bunu?
Ben kendi adıma çözdüğümü düşünüyorum.
Kavramın bir dakika soruda şöyle bir ayrım mı var? Yani kavram ve realite ilişkisinden çok kavramın kendini tam olarak realize etmesi.
Evet, evet. Tam
öyle. Ona
da öyle.
Onun tam bir özgürlük sorunu ve
tam olarak realize
realize etme zamanı.
Örneğin
biraz
şöyle bir şey.
Zaman var. Biraz zaman var. Bekle.
Tabii evet. Zaman meselesi. Yani
mesela kaç bin sene gidiyor.
O kâhiyet torunlarımızın çocukları.
Ben de böyle problem değil.
Bir de hangi kavramı söylüyorsunuz mesela? Yani burada belirli bir kavramı
İnsan hakkı kavramı. Realize olmasın, torununun çocuğu görür.
Yani realize oluyor, niye oluyor? Yani şu anda aslında siz kavramı düşünürken kurduğunuz cümlelerle bir şekilde kavramı realize ediyorsunuz. Yani kavram üzerinde sizin düşündüğünüz ve ileri sürdüğünüz şeyler sizdeki kavramın realitesi, sizdeki karşılığı. Yani ille belirli bir şeyin hani birebir böyle eşlenmesi, somut gözle görülür bir şekilde eşlenmesi değil. Yani bir demokrasi kavramıysa o demokrasi kavramının el idealinin bilmem nerede oluşması
eksik bir şekilde yaşadığımız
evet. Ama eksik bir yaşayabilir. Evet.
Kavramdan bir yerde şey dersen tanrısal bir şey olmaz mı?
Biz tam demokrasi yaşamıyoruz.
Evet. Evet. O da değil mi size?
Tabii. Evet.
Yani realite dediğimiz şey sonlanmış yani, ve bitirilmiş bir şey değil.
Pardon, kavram tam realite edildiğinde sıfır.
Ama eksikli olması zaten onun realitesi. Realitesi olan kavramla çakışması. Kavramla çakışıyor, tam da çakışıyor. Kavram. Oysa realite de bu. Yani kavram tamsa realite de eksik.
Yani şöyle bir şey
var. Kavram tamsa realite eksik işte. Olay bu yani zaten. Realite bu.
Yani
insan hakları diye bir kavram var. İnsan hakları, evrensel insan hakları diyorlar ya da evrensel insan ya da insan hakları. Bu kavramın realitedeki durumu nedir diye baktığımız zaman o kavramın kendisinin ne olduğunu çıkarsamış olmamız, biliyor olmamız gerekir ve ona göre de dünyada o hak kavramının ne kadar realize olduğunu, yani Afrikalıların örneğin ya da Çinlilerin falan bunların o hak kavramı açısından ya da hakları açısından ne durumda olduklarını görmemiz gerekir, değil mi? Yani bir ülke var. Şimdi bazı yani bunu görmek şey değil, bir problem değil. Yani insanların hakları. Yani bazı ülkelerde insanların şeyi yok işte. Diyelim temel hakları yok. Yani kast sistemi varsa Hindistan'da hala kuvvetli güçlü bir yapıysa o zaman orada insanlar şeyler yani doğuşlarına göre tasnif ediliyorlar ve bu Hitler'in şeyinden hiç farklı değil yani, ideolojisinden farklı
çok
değil.
O zaman,
çok uzakta. Çok yani uzakta. Dalitlerin yani, hakkı yok.
Yani öyle bir kural da yok ille uyacak diye kalmak.
Ama
yani,
çok diyorum.
Öyle bir kural yani. Şey olarak var. Yani apriori olarak var. Çünkü evet. O Hindistan'daki şey de Antarctica'da o da insan ve o da Homo sapiens. Avustralya'nın aborijini de o aynı insanlar ve bunların tam olarak yani bir İsveçli kadar gelişme hakkı var ama bakıyorsun birisi maymun düzeyinde yaşıyor, öteki şey gibi yaşıyor. Yani özgür, onurlu, eğitimli, gelişmiş, anlamlı bir birey gibi yaşıyor. Burada hemen diyecekler, Danimarkalılar ya da bilmem kimler intihar ediyor falan. Yani tabii eğitimsiz bir halkta intihar oranının düşük olması şey değil, çok anlaşılmayacak bir şey.
Çarşamba günü demediler mi işte? Şimdi de film seyrediyorlar dediler.
Kimler?
Yani orada iki hanım sonra bizimce. Yani o zaman güreşi, gladyatör oynatıyormuş, şimdi de onun filmini izliyor.
Şimdi burada
yani, ders evet.
Burada problem şu, bu evet. Doğal bir direnç gösteriyor. Fazla doğal bir direnç, direnç fazla, çok fazla çok biliyoruz. Fazla. Ama o direnci yenmenin yolu şey, o direnci görmek.
Çok gücüme gitti bildiğin gibi.
Yapma.
O realite de bu yani.
Bu realite.
Bunu da kabul etmen gerekiyor.
Ama her seferinde.
Doğal bilincin isyanı.
bu
şimdi,
şey
şimdi yani, her seferinde bu örnek olarak yasaları veriyoruz değil mi?
Nerede?
Yani genelde şimdi yaptığımız konuşmalar. Yani, tabii yasa her zaman bir istençle ilişkidir.
Evet.
Değil mi?
Ha, yani getirme
eğer yasa evrensel istencin
anlatımıysa
o zaman belki işte bu kavramın realizasyonuna yakın bir noktaya geliyoruz. Evet. Ama evet, yasa eğer padişahın istencinin belirlenimi ise oradan çok uzaktayız demek. Tamam. Ama sonuç
ama
olarak
burada, olduğu da belli yani.
Ama burada hep bir istençle yasa arasında bir ilişki var. Hadi yani artık buna diyalektik mi deriz demez miyiz onu bilmiyorum ama sonuç olarak
daha bir ilişki var. Daha işlenmesine bağlı ve gerçekten Tin'in bilimiyle ilgili oturulup metodik çalışma yapılması gereken bir alan. Ama çok kesin bir şey ki...
Hayır, şu Ahmet Bey'in sorusuna cevap verebilmek açısından istençle yasa arasındaki ilişki, diyalektik bir ilişki gibi görünüyorsa eğer size, o onu belirliyor açısından. Bu sizin sorunuza cevap olabilir. Çünkü istenç kavramdır. Yasa da o kavramın belirli bir şekilde tiker uygulaması.
Şimdi
bunların arasında şöyle... bir diyalektik ilişki varsa demek ki o zaman tin alanında, ki bahsettiğimiz tin alanıdır, tin alanında da bu diyalektik çalışıyor.
Bakın, istenci düşünürken şunları düşünebilirsiniz. Mülkiyet bir istençtir. Sözleşme bir istençtir. Ondan sonra örneğin şirket bir istençtir. Bir örgüt bir istençtir. Bir parti bir istençtir. Bir karar bir istençtir. Bir veto negatif bir istençtir. Ya da genel olarak bir istençtir. Evet. Yani meclis bir istenç. Seçim partiler bir istenç. Genel olarak örgütler dedik. İstençten başka bir şey değil. Yani esas da şey o kinle ilişkisine bakarsak istenç olan şeyler. İstenç sadece...
Ama yapılanmaya baktığınız zaman ve realitesine baktığınız zaman yasaya
şimdi şuna
zaman,
bakalım bir saniye.
Duyuştan ve idealinden o denli uzak ki o kadar çok uzak.
O göreli bir şey. Şurada çünkü real yani alanda
tabii şimdi buna Cengiz
bakın,
gibi şeyde
real gibi, real alanda bir görelilik.
Bir kıpı.
Hayır. Bir koptuk. Neyin kıpı olduğunu söyle bir açıklar mısın yani? Anlamadım.
Hayır yani dedik yani. Hayır, belli bir tarihsel dönemde bir momenti mutlaklaştırıp yani böyle demeye itiraz ettim de o.
Tamam. Anlamadım ben de. Yani orada bir bazen şey oluyor demek ki. Yani söylenenler yanlış anlaşılıyor ya da düşünceler yanlış söyleniyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yani mülkiyetin bir istenç olduğunu anlayabiliyor muyuz? Evet. Yani mülkiyet bu şeyin kendisi değil ama burada benim istencimin tanınması. Bu fiziksel şey mülkiyeti bir bakıma şey bedeni gibi yani benim buna mülkiyet bunu mülkiyet kavramına bunun ruhu dersek bunun cisimselliği onun bedeni gibi falan. Her neyse mülkiyet tinsel bir şey ve bu tanındığı anda mülkiyet yani Robinson Crusoe'nun hiçbir mülkiyeti yoktu çünkü her şey onundu ve o onun olmasını da tanıyan hiç başka bir kişi yoktu. Yani mülkiyet tanınmayı da gerektiriyordu ama tinselliği özsel önemli olan şey o. Sözleşme bir istenç mi?
Evet. Kesinlikle.
Ve mülkiyeti ilgilendiren bir istenç, yani sözleşme bir iki istenç arasında özdeş bir istencin kurulması ve orada şey var, bir karşılıklı değiş tokuş var. Sözleşmenin anlamı o. Sen onu vereceksin, ben onu vereceğim vesaire. Yani bu şey. Şimdi hak kavramının burada nasıl işlediğini de görüyoruz. Yani insanların mülkiyeti hakkı olduğu için insanlar istençleri mülkiyeti çevirebiliyorlar ve yine hakları olduğu için onu sözleşme konusu yapabiliyorlar. İstenç alanındayız. Sözleşme bir istenç ve mülkiyet de bir istenç ve sözleşme mülkiyeti kapsıyor. Sözleşmeye gelinceye kadar şey yok. Haksızlık kavramı olanağı yok çünkü mülkiyet kendi başına haksızlıktır diyemeyeceğiz. Bakunin diyor değil mi? Bakunin mülkiyet hırsızlıktır Proudhon diyor. Proudhon diyor. Proudhon. Ve daha baştan o şeyi haksızlık Proudhon olayını şey yapıyor. Mülkiyetin kendisine getiriyor. Onu çürüttük. Yani Bakunin
istence haksızlık.
Proudhon'un fark etmediği şey evet yani hırsızlık kavramının kendisinin mülkiyeti varsayması. Dolayısıyla orada bir totoloji var. Yani mantıksal olarak ana sayfada yazıyor, onun ayrıntısı var. Burada girmeyelim ona. Her neyse, burada istencin şeyini düşünüyoruz şu anda, açılımını ve tinsellik alanındayız. Sözleşme fiziksel, özdeksel bir şey değil. Tıpkı mülkiyet gibi. Şeydi, konu, istencin tek bir biçimi yok. Yani bir örgüt de bir istenç, bir karar da bir istenç. Ve burada dünsle istencin ilişkisindeki can alıcı nokta şu, yani o istencin bir aklanma şeyi var, gereksinimi var. Yani dolaysız saklıyor Hegel halk mülkiyetin kendisine ve aslında eğer mülkiyet istenci moral bir belirlenim altına getirilmediği takdirde sonsuz bir istenç. Yani bütün dünyanın, bütün evrenin senin mülkiyetin olmasını ve başkaları tarafından o şekilde tanınmasını isteyebilirsin. Bilgeçsin servetinin artmasının önünde onun açısından hiçbir şeyin durmaması gerekiyor. Yani o eğer moral duyunç faktörü olmasa bütün dünyayı yutmak isteyebilir, mülkiyetini çevirmek.
O zaman mülkiyet eşitsizliğin kaynağı haline gelir.
Doğru. Yani mülkiyet eşitsizliği o nicel bir eşitsizlik olarak yani düşünebilir. Ama politik bir eşitsizlik getirmiyor. Yani o da ayrı bir şey.
Felsefi anlamı, kavramsal bir eşitsizlik.
Yani mülkiyete olan bir insan daha büyük politik hakkı taşımıyor. Ama realitede taşıyor. Fakat şey, yasa olarak onunla bir oyu, yani bilge eşsin ya da yanında çalışan bir işçinin politik güçleri eşit. Ama kavramda eşit. Realitede o şey yapabilir, lobi yapabilir, senatörlere para verebilir, manipülasyon yapabilir falan. Yani şimdi buralarda bir problem var gibi görünmüyor.
Bunların arasında da diyalektik bağıntılar oluşuyor ve işliyor.
Diyalektik bağıntı. Evet. Şimdi tüze alanında diyalektiği ya da kavramın devrimini göstermek çok ciddi ölçüde zor. Bizim o tüze felsefesi çalışmalarında ya da tarih felsefesi çalışmalarındaki temel sorunumuz o zaten. Yani orada Hegel tüze felsefesine dikkat ederseniz en ağır ve sıkıcı görünen yanı onun kavramsal çözümlemeleri, açımlamaları, tanıtlama çabaları. O
Hegel... Tüzenin kendisinin çıkarlamasını daha... Ben kendi adıma kafamda yapmadım.
Neyin tüzeyi
yani mi? Mantık bilimi içerisinde tüze felsefesinin nerelerde çıktığını, nasıl bir ayrımda olduğu benim kafamda oturmamış.
Tin felsefesinde. Evet. Tabii.
Yani o da daha çok dışsal olarak duruyor.
Yine de şey, onu yapmamızın da gerekçesi şu, yani tam insanların tarih konusunda ya da toplumlarının durumu, devletlerinin durumu konusunda yani doğru bilgiye, gerçeğe yaklaşmak için mantık bilimi öğrenmelerini beklememek gerekir, değil mi?
Evet.
Yani o mantığı tam olarak çözmeden şeyi anlayabiliriz. Devletin durumunu, toplumun durumunu ve tarihin durumunu o açıdan o şey, Hegel'in kendisi de tüze felsefesini okuyan insanlara ya da o derse gelen insanlara mantık biliminden bir ön sınav yapmıyor. Ama iyi olur yani öyle bir mantıksal temel olması.
Ama yani onu oturtmak evet. istiyor benim düşüncem.
Oturum. O tin felsefesinin bütününde baktığın zaman, öznel tini de çözdüğün zaman nesnel tine geç daha kolay oturuyor. Yani öznel tin alanı zamanımız mı doldu? Öz bölümü, son olarak o zaman öz bölümü varlığın, girelim mi öze?
Girelim.
Ya biraz dursaydık hiç girelim. Evet. Geçen haftada girmiş.
Evet. O zaman öz bölümü varlık alanının olumsuzlanmasıyla başlıyor, değil mi?
Evet.
Şimdi varlığın olumsuzlanması özün karakterini oluşturuyordu. Yani burada yine bir kopmama önemli. Düşüncelerimizi birbirimize açık olarak şey yapalım. Sorularda ya da yanıtlarda hep o şeye dikkat edelim. Şimdi öz alanını anlamak için özü bir mantığın bütünü içinde konumlandırmak var. Yani niye varlıkla kavramın arasına giriyor? O soruyu açıklamak var. Bir de özün kendi içinde ayrımlaşması var, değil mi? Yani öz neden o kendi içindeki üçlüye ayrışıyor? Öz, görüngü ve edimsellik. Ve birincisine bakıyorduk. Varlık kendini ortadan kaldırdığı zaman, bu galiba iki haftaki önceki şeydi, konumuzdu. Yani orada bir ilerleme vardı. O kayıtların şeyinde var, ikinci yarısında var. Galiba senin dinlediğin şey de oydu. Yani buradaki bir ses kaydı. Onun ilk yarısı biraz şey, geyik. Onu sileceğim. Çünkü çok gereksiz görünüyor. Ondan sonra bu çözümler var. Kavram, şimdi Hegel sisteminde kavram varlığın ve özün birliği, yani kavram karşılığının birliği ve somut olan şey. Dolayısıyla Hegel'in nasıl düşündüğünü anlamak için şey diyorduk, Hegel varlıktan kavrama sıçrama yapamaz.
Ama aynı zamanda varlık ve kavramı bir olarak da anlıyoruz.
Aynı zamanda onu bir olarak alıyor.
Varlık kendinde kavram olarak.
Evet. Orada o işte şey, epistemoloji ve ontolojiyi ilgilendiren bir nokta. Yani kavramın, tinin görünge biliminin vargısı, orada Kant'la ilgili hesaplaşmayı ilgilendiren bir nokta gibi görünüyor. Acaba öyle mi? Yani çünkü orada kavram ve varlık birdir diyor. Ama orada Hegel, şunu söyleyebiliriz netleştirmek için, Hegel orada o noktada, yani tinin görünge biliminin sonunda kavram varlıkla eşitlendiği zaman o varlık özü de kapsayan varlık. Doğru mu? Yani ens. Genel olarak varlığı ve özü de ens, özü de kapsıyor. Orada Hegel mantık biliminin ya da usulün ayrışmasıyla, bölümlenmesiyle ilgilenmiyor. Kant'ın problemini yenmekle ilgileniyor. Ens dediği şey Latince
things, değil mi? Şeyler.
Varlık ve özü de kapsıyor. Yani ens sadece varlığı kapsamıyor. Varlık demek ens. Ama özü de kapsıyor. O önemli. Yani çünkü öz mantık biliminde varlıktan sonraki, varlıktan ayrı bir alan. Evet. Bu karışık mı? Karışık. Biliyorum ama
peki, galiba... Öz varlığa karşıt bir şey değil mi?
Evet.
Ama burada geçiş olarak...
Bir. Öz... öz ve varlık karşıtlar. Karşıtları... karşıt olduklarını söylemek, yani o diyalektik Ahmet'in deyimiyle, yani öz varlığın diyalektiği aslında. O ikisinin birliği kavram. Dolayısıyla varlık ve özün birliği kavrama eşittir ya da kavramdır dediğimiz zaman bu aynı zamanda tinin görünge biliminin vargısıyla da çelişkili değil. Şimdi varlıktan kavrama geçemeyiz, özü atlamak, kucaklamadan ya da özü kapsamadan. Çünkü kavramın somut olması gerekiyor. Yani kavram sadece varlığı kapsıyor diyemeyeceğiz.
Kavramın belirlenimi içinde düşündüğümüzde o belirlenim demek, ilişki demek, ilişki altına koymak demek. Onu
evet.
Direkt varlıkla karşıtlık içinde sadece düşündüğümüzde orada kavramın bir anlamda öz gibi koyulması söz konusu oluyor. Yani kendi için varlık gibi bir şeye indirmiş oluyoruz.
Eğer varlığın karşısında yalnızca kavram varsa, evet. O zaman kavram varlığın negatifi.
O birliğine ulaşamıyor. Yani evet. Kavramın bir üçüncü moment olarak tekrar, yani kendi içinde kavramdan evet. Düşündüğümüzde de orada bir problem çıkıyor yani.
Şimdi bu problem sürüyor. Yani evet. En azından problem olarak ortaya çıktı ve Hegel'in kendisi bunu şeyde ele alıyor, mantığın başında, yani bu büyük mantığın baş taraflarında. Orada bir şey var, bölümleme bölümü var büyük mantığın baş tarafında, orada alıyor. Oraya bakacağız, evet, onları daha sonra döneceğiz. Öz alanına geldiğimiz zaman, şimdi öz kavramı varlığın olumsuzlanması falan, yani o anlama geliyor. Türkçe'de bunu derin düşünceyle ilişkilendiriyorsak, o zaman öz alanı bir yerde şey, yüzeyde değil, derinde olan alan ve öz alanında şeyler, problem, özün görelilik taşıyan bir alan olması. Öz alanı, ilişkililik alanı ya da ilişki alanı, relativite alanı,
dolaylılık alanı.
Dolaylılık alanı. Çünkü varlık alanı genel olarak dolaysızlık alanı diyoruz. Yani varlık kendi bir alan olarak düşünüldüğünde, bütün olarak düşünüldüğünde ve ilk olarak düşünüldüğünde bir türev değil varlık. Yani varlık tinin görünge biliminden geliyor diyemeyeceğiz şeye, mantık bilimine. Eğer
mantık, öze geçiş yoksa kavrama nasıl geçeceğiz?
Öze geçiş, varlığa geçiş yok diyoruz. Öze geçiş var. Varlığa geçiş yok.
Özde, özde, öz bölümüne geçiş
yok, yansımalar diyoruz ya. Ama özden kavrama geçmemiz gerekecek.
Evet.
Güzel bir soru.
Nasıl geleceğiz?
Yani bu soru
geçiş alanı değil.
Değil ama şu var, öz alanı ve varlık alanı karşıtlar olarak evet. Eğer öyle olduklarını söylersek kendimizi köşeye sıkıştırdık demektir. Evet. Bunlar birbirlerini ortadan kaldıracaklar.
Yani öz varlığın karşıtıdır mı?
Evet.
Evet.
Evet. Diyalektiği
olur. Olumsuzlaması değil mi? Özün, olumsuzlaması güzel şimdi onu, yani burada dogmadan kaçmamız, öz niye varlığın karşıtıdır?
Varlığın karşıtı yoktur ya.
Doğru. Varlığın karşısında aynı zamanda Dasein ya da belirli varlık. Evet. Bir de o var. Ve varlığın karşısında aynı zamanda öz.
O nasıl oluyor ben? Onu açar mısın?
Onu nasıl açacağız? Onu Hegel'in öz bölümünün girişinde açmaya çalışıyor. Yani düşünce...
Şimdi burada varlığı öz bölümünün girişine baktım ben şimdi.
Evet.
Varlığı ortadan kaldırdığına göre.
Yani öz... Şimdi böyle başlıyor. Öz koyulmuş kavram olarak kavramıyor.
Evet. Koyulmuş kavram. Yani henüz kavram değil. Daha doğrusu gerçek kavram. Tam gelişmişliği içinde kavram değil diyelim. Yani öz
diye bir şey yok.
Öz kavram değil. Ha? Öz kavram değil diyoruz.
Koyulmuş bir şey yok.
Koyulmuş kavram. Varlık kavram değil. Varlık kendinde kavram. Varlık kendinde kavram dediğimiz zaman başka bir şey de değil. Başka bir şeyle ilişkisi yok.
Dolaysız.
Dolaysız ilişkisiz demek. Koyulmuş kavram demek ya da öz demek varlık tarafından koyulmuş olduğunu anlatıyor. Mantıklı mı? Evet. Çünkü varlıktan
başka
geldi.
Başka bir şey koyamaz ki.
Evet. Yani dolaylılık orada varlıktan gelmesiyle ilgili olan bir şey.
Mantıklı bir açıklama şimdi. Yani.
Güzel. Mantığı görebiliyoruz. Mantığın kendisinde.
Varlık tarafından.
Evet. Yani şimdi bunlar normal olarak yine doğal bilincimizin ilk anda pek anlayamayacağı şey. Yani koyulmuş kavram ne demek? Ne kadar saçma bir şey. Ama belki daha güzel Türkçe'de daha anlaşılır, daha kabul edilebilir ve daha kolay şeyler, yani anlatımlar bulunabilir. Ama Hegel maalesef öyle. Zaten onu kullanmış. Yani bu koymak demek. Geset. Yani koyulmuş diyor. Ve pozit. Ne?
Koyulmuş, verili.
Verili de denebilir. Yani türev de denebilir. İkincil evet. Denebilir. Varlık birincildir, temeldir, dolaysız.
Dolaylı diyebiliriz.
Daha güzel gibi geliyor.
Yok ya, 80 daha iyi.
Ama pozitten gittiği zaman orada position, pozitif, olumlu
şey yapmak.
O şeyler o. Evet. Ya şimdi öz alanının karakteri bu. Orada kavram henüz tam olarak kavram değil. Yani şimdi öz alanı nitelik ve nicelik gibi kategorileri ilgilendirmiyor. Yani bir şeyin niteliği özel bir kategori değil. Dolaysız. Çünkü diyorsun ki bu sarı. Yani ben onu düşünerek bilmiyorum. Öz alanı derin düşünceyi ilgilendiriyor. Bir şeyin nedeni nedir dendiği zaman örneğin neden? O İlk bakışta şey değil, nitelik kadar ya da nicelik kadar doğrudan gelen bir kategori değil. Yani bu kitabın nedeni nedir ya da insanın nedeni nedir?
Bu kitap da, olumlu mu, bu olay olumlu mu, olumsuz mu? Bir şeye olumlama ve evet. Olumsuzlama yükleme. Tamamen öz.
Evet, yani ilişkiler, mesela bu ilişki biraz önce o konu vardı. Bütün parça, bunlar... nitelik ya da nicelik gibi kategorilere benzemeyen kategoriler bir bakıma. Yani bir şeyin
varlığı geride bırakmamızı gerektiren kategorilere.
Yani evet. O dolaşsızlığı ötesine, yani dolaşsızlık alanı yetmiyor bu şey. O olan ortadan.
Belirlilik aynı bir şey değil mi?
Varlığıyla bir ama belirlilik aynı. Sarı dediğimiz zaman o sarılık onun aynı zamanda varlığı. Sarıdan sarıyı kaldırdığın zaman yani orada varlıkla bir sarıdır her
şey. Şimdi bu koyulmuşluk, ortaya koyulmuşluk.
Hayır, türetilmişlik. Tamam. Yani dolaylılık.
Ortaya koyulmuşluk gibi ben düşünüyorum. Pardon.
Evet.
Ortaya koyulmuşluk olarak düşünüyorum.
Evet. O da olabilir yani.
Şu anlamda Şimdi ortadan kaldırılmışlık varsa bir de ortaya koyulmuşluk var.
Hı.
Yani bu bağlamda düşündüğümüz zaman öz alanını anlamak daha kolay olabiliyor.
Ama olabilir. Orada ortaya koyulmuşluk. Yani tabii ortaya yani çıkma varlık, durumu var.
Varlıktan bahsederken şimdi mesela varlık evet karşılığı nedir? Yokluktur. Ama varlık alanını alıp yokluğu bir tarafa attığımız zaman varlık alanını ortaya koyuyoruz.
Evet. Hayır, özü ortaya koyuyorsun.
Varlıktan dolayı ortaya koymuş olan öz.
Ortaya koyulan...
Ortaya koyulan öz.
Öz.
Varlık koyuyor.
Varlık koyuyor.
Koyulan varlık.
Yani doğurma gibi bir şey bir bakıma. Doğurganlık gibi bir bakıma.
Ama kendini ortaya koyması.
Kendi içine varlık kendini ortaya koyuyor mu? Onu diyorsun.
Varlık kendini ortaya koyuyor özle. Tamam. Yani varlığın kendini ortaya koymuş hali öz.
Evet. Yani ortaya koyma şey var. Güzel o da denebilir. Yanlış değil. Çünkü ortaya koyulmuşluk dolaylılığı anlatıyor. Varlığın kendini yani ortaya koymuş durumu.
Yani ortaya koymak aynı ilişkilerini açığa sermesi demek. Yani ilişkilerin incelendiği bir alan.
Dolayısıyla
evet. Yani varlığın kendi alanı var. Evet. Yani kendi.
Evet.
Yani varlığın ortaya koyulmuş hali öz mü demek
istiyorsun?
Evet. Değil bence ya.
Evet, varlığın ortaya koyulmuş hali öz.
Kesinlikle.
Yansıma da zaten bu. Yani yansıma denmesinin nedeni de bu.
Biz felsefe yaparken ya da herhangi bir felsefe yaparken böyle diyalektiği her şeyi uygulamak doğru mu? Yani her şeyin karşıtı mı var? Her şeyin diyalektiği yapılır mı?
Evet.
Bence yapılmaz.
Örneğin.
Her şeyin birebir diyalektiği yapılır mı?
Özün yapılmıyor mesela. Öz kendisi ya, de yansıyor.
Şöyle mesela düşün. Ben bu İstanbul'dayım, Ankara'da değilim, Edirne'de değilim, Kütahya'da değilim, Erzurum'da değilim.
O diyalektik olmuyor ki.
O
diyalektik değil ama. Yani
bence her şeyin
tam karşıtı. Onu var eden
yani
şey.
Yani kendinin tam karşıtı varsa eğer bir şey, bir tanımın, bir ifadenin değer kendisinin birebir tam karşıtı varsa diyalektik orada geçer.
Tamam. Evet. Şimdi şöyle diyeceğiz. Her şey her şey kendi karşıtıdır.
Evet.
Bunu söyleyeceğiz. Eğer bu doğruysa o zaman diyalektik her şey için. Diyalektik her şey için geçerli. Eğer bu yanlışsa, o zaman diyalektik bazı şeyler için geçerli, bazı şeyler için geçersiz. Diyalektik
pekala.
O zaman bakın, bir kaçırmayın, konsantre olun, yakalayacaksınız. Her şey kendi karşısındadır.
Yani ne var?
Hiçbir şey kendisi değildir. Diyalektik bunu söyletiyor bize. Yani hiçbir şey yalnızca kendisi değil ama aynı zamanda kendi karşısındadır, kendi başkasıdır.
Bu her şeyin çift olduğunu söylüyor.
Evet, öyle bir bakıma ikili olduğunu söylemek. Kendisi ve karşıtı.
Hatta her çok şey. Çok olduğunu söylemek.
Ya da çok, çok olduğunu söylemek. Bunu nasıl söyleyeyim? Bu diyalektiği doğrulamak için senin şeyin koşulun. Diyorsun ki her şeyde diyalektik geçerli değil. Evet. Değil mi? Acaba geçerli değil mi? Yani diyalektik olmaması için bir şeyin o karşılıklı taşımaması gerekir. Evet. Evet. Kendin de kendisiyle karşılıklı taşımayan ne var? Güneş mi?
Ben şeyi sorabilir miyim?
Ben buradayım. Tamam, güzel ben buradayım. Ama ben aynı zamanda şeyim... İzmir'deyim ya da bilmem neyim. Nasıl bu aynı zamanda benim burada ve orada olmam anlamına gelmiyor. Yani ben şu anda buradayım ama bir saat önce şeydeydim. Kadıköy'deydim, Karaköy'deydim, karşı taraftaydım. Bir saat sonra İzmir'de olacağım.
Ama birebir karşılık yok.
Buralar, şimdi kavram...
Yeşil de değil, kırmızı da değil, mavi de değil.
Evet.
Sarı değilse mesela. Bu sarı ise yeşil değil. Mavi değil, kırmızı değil, binlerce renk değil.
Sarının karşıtıyla birliğini göstermek en kolayı. Neden? Çünkü eğer bir şey sarıysa ya da şöyle diyeyimse bakın gerçekten şey son derece kolay. Kırmızı sarıdan vazgeçelim ben kırmızıyı tamam. Kullanabilir miyim? Kırmızı ya da beyazı kullanayım. Eğer beyaz
saçlı var siyah beyaz.
Pekala sarı tamam ya da kırmızı daha kolay. Kırmızı odaya girdiğiniz zaman kırmızıyı görmüyorsunuz değil mi?
Yok.
Kırmızı ışık girdiniz mi? Eskiden fotoğraf odaları vardı yani banyo odaları. Fotoğraf yanmaması için kırmızı ışık. Girdiniz mi?
Girdim.
Ya orada bir iki dakika sonra kırmızı diye bir şey görmüyorsunuz.
Evet. Bu niye açıklıyor?
Ya da sarı olsaydı oradaki ışık yine aynı şey olacaktı. Kırmızının karşıtıyla ilişki içinde kırmızı
ama
o. Sarının yeşille ilişki içinde sarı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Dolayısıyla bunun anlamı şu, bu bana şunu söylüyor. Sarı zorunlu olarak kendini yeşille birlikte var eden bir şey. Eğer
şurada... Böyle hesaplar bunu çok iyi kullanırlar. Renkler karşıdaki ilişkileri...
Kontrast olmadan sarı olmaz. Kabul mü?
Hayır, bakın şöyle. Mesela siyahla beyazın diyalektini çok iyi anlıyorum.
Tamam, ben sarı ve yeşili getirdim.
Sert bir uçağın diyalektini de anlıyorum. Ama çok sert de çok yumuşak.
Ya şimdi do, re, mi falan bunların da şeyleri var. Daha çok renk de bir araya gelir. Sarı, kırmızı, pembe, mor bunların da kendi karakterlerinde...
Yanlamor olarak düşündüğünde ona şey düşen, onu izole eden, ortadan kaldıran karşı
burası, var yani. Bunu, bunu şey emin ol, hem belki ön Sokratikler, hem Platon, Aristoteles, hem de Hegel falan
bu problemleri şeyler.
Ne?
Öz alanında
kendisi diyalektik dedik her şeyden önce. Çünkü öz alanı o ilişkiyi, karşıtlığı açıkça gösteriyor. Açıkça gösteriyor.
O ilişkinin tam serinliği açığa seriliyor.
Öz alanı...
Analitik yöntem nasıl kullanılıyor?
Kendi için.
Nerede kullanılıyor?
Analitik yöntem diye bir şey olmaması lazım bu durumda.
Yok.
Yani analitik olarak bir şeyi yalnız bırakamazsın.
Bırakamazsın ve bıraktığın zaman şey yapıyorsun, yani saçmalıyorsun.
Analitik
moment var. Analitik moment var ama analitik yöntem denen şey aslında ne oldu, kendisinin ne yaptığını bilmeyen bir yöntem. Çünkü şunu söylüyorduk, analitik felsefecilerin yazılarına baktığın zaman şey diyorlar, yalına ulaşmamız gerekir. Arı olana, en yalın olana ulaşmamız gerekir. Ve evet, ulaştığını sanıyor.
Hiçbir belirlenim yoktur ki en yalın belirlenim dahi
karşısından ayırdığını sanıyor. Şey yani
hiçbir yalın yoktur ki salt dolaysız olsun.
Bu
dolaylıdır, kapsamadır.
Bu şey çok iyi. Yani deneme ve yüklenme gerçekten çürütmemiz gerekiyor. Yani diyalektik çürütülebiliyorsa çürütelim ve bir şeyden kurtulalım, yanılsamadan. Ama bu renk konusu ya da analitik düşünce, bunlar çürütmüyorlar. Yani diyalektin kendisi analitiği kapsıyor zaten diyoruz ve Hegel de bunu açıklıyor aslında. Yani Hegel analitik moment demiyor. Diyalekt, anlak momenti diyor. Anlığın aynı zamanda soyutlamacı düşünce olduğunu söylüyor. Ya da derin düşünce olduğunu söylüyor. Yani bir şeyi tekil olarak tek başına almak.
Determinizm yani. İçinde aynı şeyi söyleyebilir miyiz?
Nasıl?
Yani diyerek.
Karşıtların birliği.
Yani o zaman neden bir şey yoktur demek gerekecek. Diyerek gibi konuşursa diye.
Diyebiliriz. Yani var olan etki dediğimiz zaman, yani şimdi neden kendinde etkidir diyoruz. Bu diyalektik değil mi? Nedenin gerçeği karşıtı. Karşıtıyla birliği. Etki için de aynı şeyi söylüyoruz.
O zaman
bırakıyorum. Ben bırakmıyor musun? O zaman burada da şey var. Karşıtlık. Yani etkinin ve nedenin şeyi birliği. Neden?
Etkiyle bir diyalektikler
aynı. Tamam,
bir tanesi var. Şey fazla.
Devam ediyor muyuz?
Yok, etmeyelim. Biz bu konuda biraz düşünelim bu hafta.